Üretim Bandı'nın yeni bölümüne hoş geldiniz. Selam Üretim Bandı dinleyicisi. Üretim Bandı aslında bir podcast'ten daha fazlası. Biz aktif bir topluluğuz. Ürün geliştirme ve şirket yönetimiyle alakalı konularda kendi aramızda konuştuğumuz ve yeni şeyler öğrendiğimiz aktif bir Slack platformumuz var. Katılmak istersen üretimbandı.com/slack linkine giderek topluluğumuza giriş yapabilir, sadece topluluğa özel oluşturduğumuz içerik ve etkinliklerden faydalanabilirsin. Unutmadan, topluluk üyeleriyle paylaştığımız, 2 haftada bir yayınladığımız bültenimize de bekleriz. üretimbandı.com/bülten linkinden bültene kaydolabilirsin. Keyifli öğrenmeler. Herkese merhabalar, Üretim Bandı'nın yeni bölümüne hoş geldiniz. Ben Eren Filipo, bugünkü konuğum App Samurai Head of Product'ı, aynı zamanda Storyline'in kaptanı Aykut Bal. Hoş geldin Aykut.
Hoş bulduk Eren, merhaba. Teşekkür ederim beni ağırladığın için.
Ben teşekkür ederim vakit ayırıp geldiğin için. Zannedersem 3. kez podcast çektiğimiz ilk konuk sensin. Başarı şey olarak da asalım, plakası olarak da asalım bence buraya. Hepsinde de bu arada farklı şeyler konuştuk. O yüzden de hani ya böyle 3 farklı şirkette 3 farklı şirket nasıl ürün geliştiriyor falan değil. Hakikaten böyle güzel temalar da konuştuk. Onları da bölüm notlarına koyalım, diğer bölümleri de. Bugün konuşacağımız konu da aslında Storyline ürününün kuruluş hikayesi, büyüme hikayesi. Hali hazırda olan bir şirket App Samurai'nin içerisinde yepyeni bir ürün geliştirme deneyimleri. Kaç sene oldu Storyline başlayalı?
2 seneyi yeni devirdik. Yani 2 sene bir hafta.
2 senelik üründen bahsediyoruz aslında burada. Farklı aşamaları gördünüz. Biraz oradaki deneyimlerini senden dinlemek istiyorum. App Samurai'dan başlayabilir misin sonra? App Samurai ne yapar, sonra Storyline ne yapar?
App Samurai 2016 yılında kurulmuş bir şirket. Ankaralı bir şirket. Temel odağı, adı da App Samurai olan ürünümüz User Acquisition tarafında birden fazla ad network'ün, Walled Garden dediğimiz bir dünya var. Facebook'tan, Google'dan oluşan, içeride hem raporlaması hem reklamı yaptığınız bir de dış dünyada dış network'ler var. O network'lerin bir aggregator'ı App Samurai ve akıllı bir algoritma ile aslında size en kaliteli trafiği bulmaya çalışıyor. 2016 yılında bununla beraber ürün çıkıyor. Epey de büyüyor. Hala da büyümesine devam eden bir ürün zaten App Samurai. Ardından buradaki problemler bizi çeşitli yeni ürünler yapmaya itekliyor. İlki bunlardan Intercepted. Intercepted'ın olayı da şu. Şimdi bu dünya aynı zamanda inanılmaz derecede fraudun olduğu çok karmakarışık bir dünya. Dışarıdaki ad network'lere girdiğiniz zaman işte herkesin aklına gelecektir bu Çin'deki device farmlar, işte click farmlar vesaire, dünya kadar burada bir fraud tipi var. Hatta öyle ki hani hala istatistikler trafiğin %30'u frauda gidiyor. Yani mobile harcadığınız paranın %30'u tamamen fraud.
Çöp trafik. Aynen. Aslında yani.
Çöp. Hakikaten çöp ama yani. Hakikaten fraud. Olmayan insanlar bunlar. Önce tabii kendimizi korumak için çeşitli algoritmalar geliştirdik. Sonra hani bu ürün olsun. Ürün Intercepted oldu. 2018'de Intercepted yoluna başladı. O da belli bir noktaya geldi. Belli bir maturity'ye geldi. Onun hikayesi de enteresan. Bir gün belki onu da konuşuruz. Hani şu an belli bir olgunluk seviyesinde biz de tutuyoruz. Çok üzerine yatırım yaptığımız bir ürün değil. Hala aktif müşterileri var kullanan. Onlara destek veriyoruz. Sonrasında hikaye döndü dolaştı. Aslında bir o zaman ad network yapalım. Yani çünkü bu işte bir problem var. O problemi ne olduğunu anlamak için bizim kendi bir ad network'ümüzü yapmamız lazım. Ama ad network yapmak kolay bir şey değil. Yani teknolojik olarak da çok kolay değil. Çok yüksek trafikle uğraşıyorsunuz falan. Bir Martech ekibi kurduk. Martech ekibi bu ad network projesi üzerine çalışmaya başladık beraber. Yaptık ad network'ü de. İşte o ne diyorlar bilmem neler kullanmaya da başladı. Hepimiz hani para da görmeye başladı ad network'ten ama sıkıldık yani. Bunun daha net bir açıklaması olamaz herhalde. Çünkü pazarda işte Walled Garden'ları çıkardığın zaman 5000 tane ad network var. Just any other ad network oluyorsun. Ve bunların aslında temelde olayı şu. Belli coğrafyaları kapatıyorlar bunlar. Biz de hani Türkiye'de bir ad network olacaktık. Olsaydı eğer bu iş. Sonra ne yapılır? Yani buradan nereye çıkar? Aslında biraz Storyline hikayesine de kaydırıyor bizi. Nasıl kendimizi farklılaştırabiliriz? Bu tartışmalardan birinde bir arkadaşımız dedi ki hani story şeklinde ad yapabiliriz. Interstitial'lar var, videolar var, bannerlar var. Hani Instagram'da story şeklinde reklamlarda iyi tutuyor, görüyoruz. Instagram rakamları vesaire de önümüzde, sektörde olduğumuz için biliyoruz. İyi güzel story şeklinde reklam yapalım ama story göstermesi lazım bunun için birilerinin falan. Kocaman bir research'e girdik öylece. O research bize başka bir şey gösterdi. Yani biz asıl problem işte monetization'da, ad networking yeni halinde, reklamlarda zannederken yani bir baktık ki dev bir engagement problemi var. Ve aslında Storyline öylece bir in-app engagement tool'una dönüştü. Storyline bugün şöyle bir ürün. Aslında bir SDK, mobil uygulamaya veya web sitenize ekleyebiliyorsunuz bunu. Story şeklinde içerik göstermenizi sağlıyor. Temelde yaptığı iş bu. Temel değer önerisi ise aslında içeride yaptığınız in-app marketing kampanyaları, neler varsa aslında nasıl iletişmek istiyorsanız kullanıcıyla bunun en güzel halini sunmaya çalışıyoruz. Bu da şu demek aslında, bugün story, yarın bambaşka bir şey, ertesi gün bambaşka bir şey. Bütün hayallerimiz de o. Hatta yani product vizyonu da temelde story'nin dominating the mobile screen time diyoruz. Yani kullanıcıların screen time'larında harcadıkları ekranları biz üretmek istiyoruz. Çok da güzel yol aldığımızı düşünüyorum burada. Çok da güzel hayallerimiz var. Umarım ileride app'ten bağımsız bir kullanıcı hani bir haftalık screen time'ına baktığında aslında orada geçirdiği en yüksek vakit Story'nin, bizim ekibimizin çıkardığı arayüzlerde olsun istiyoruz. Yani temel hayalimiz de bu. Kullanıcılarla iletişimin en güzel ve en doğal yolu olsun uygulama sahipleri için. Hayal de bu.
Yani story araştırmasına girdiğinizde bir engagement problemi olduğunu gördük dedin. Bu engagement problemi derken hani app içerisinde kullanıcıların aslında çok fazla engaged olmadığını, çok aktif olmadığını gördünüz.
Bunun temel yansıması da retention yani. Retention'da çok ciddi problem var. Yani herkes, yani indiren kullanıcıların hani Day 7 retention oranları çok düşük çoğu uygulama için.
Ne tür ürünlerden bahsediyoruz bu arada? Yani yaptığınız araştırmalarda hangi tür ürünlere baktınız?
Bu mobil uygulamaların geneli için böyle bir problem mevcut. Buraya atak eden ürünlerin aslında yani engagement platform, growth platform olarak duyduğumuz ürünlerin de burada birazcık belki krizi kendime alacağım gibi olacak. Benim bundan önceki geçmişim aslında mobil uygulamalarda ürün yönetimi yaptığım dönemler işte. Gerek Twentify'da, Tek Araba Gidelim'de vesaire. Benim orada yaşadığım şöyle bir problem vardı zaten herhalde. Hali hazırda kendi problemimden anlatayım. Belki oradan rezone etmesi de kolay olur. Evet, bir retention problemi var. Bunu seziyorum ben de. Hani bu kadar para verdiğim kullanıcımı bu kadar çabuk kaybetmek çok mutlu olduğum bir şey değil ve bunu sürekli geliştiremiyorum. Bunun için çeşitli tool'lar var. Ne var işte? Braze var, Clever Tap var işte. Lean plan var. Böyle bir sürü tool var yani. Bu tool'lar şunu yapıyor. Diyor ki kullanıcının datasını bana gönder. Ben bu datayı toplayayım. Sonra benim bir black box'ımda muhteşem bir şey var. Sana acayip insight çıkarayım. Diyeyim ki o insight'ta bak şu kullanıcı grubun likelihood to buy. Bunlar satın alabilir. Şu grubun churn edebilir. Bunlara özel bir şey yap. Bana bu insight'ları da veriyor. Güzel. Insight'lardan sonra ben yine designer, developer beraber oturuyoruz şimdi buna ne yapsak diye. Halbuki orada da başka bir buluş yapabileceğimiz bir alan söz konusu. Insight'ımızı aldık okey. Bu insight'ı nasıl göndereceğiz kullanıcıya? Nasıl iletişim kuracağız kullanıcıyla? Tam orası hep benim böyle canımın sıkıldığı ve hani tekrar eden bir çözüm bulamadığım bir yerdi. Yani her gittiğim yerde başka bir çözümle ilerlemek durumunda kaldım. Neler görüyoruz? Pop-up'lar görüyoruz, karuseller görüyoruz. Değişik banner'lar görüyoruz. Farklı farklı aslında UI komponentleri var burada iletişim için kullandığımız. Çarkı felek bile görüyoruz yani. Hani artık o noktalara gelmiş durumda konu. Bu insight'ı birazcık kontrol etmeye başladık. App Samurai'den şansımız da şu bizim. Binlerce mobil uygulama zaten hali hazırda konuşabileceğimiz durumda. Müşterimiz olmuşlar. Onlarla bu search'ü sürdürebildik. Orada da bunu tekrarlayan bir pattern olduğunu gördük. Yani herkes aynı, evet insight var, evet bir tool'um var. Kiminin CRM ekibi var, kiminin işte bir tool'u var. Ama insight'tan sonrası birazcık boşlukta. İşte in-app survey tool'ları var, Attentive gibi. Ama yine farklı bir yere dokunuyor. Yani yine doğrudan bütün iletişim kanalını taşıyabileceğin bir yer değil. Derken işte acaba story'ler çözüm olur mu? İlk yoklamamız da öyle başladı. Tabii doğum hikayesi, içeride bunu inandırmak. Çünkü tamamen şirketin üzerine kurulduğu hipotez user acquisition problemini çözmek. Ben hani bambaşka bir hipotezle geliyorum şimdi. Diyorum ki hayır, retention problemini çözeceğiz. Ve ana çatı problemde aslında growth ve growth'un en ucuz yolu da retention'dır. Yani eğer sen kullanıcını tutuyorsan aslında user acquisition business money. Yani parayı veriyorsun, kullanıcıyı alıyorsun. Bu. Tutabiliyorsan içeride büyüyorsun. Ve hatta hyper growth'a gidiyorsun. Yani hyper growth'un yolu retention'dan geçiyor. O da işte ayrı bir hikaye zaten. Yani içeride bunun ikna edilmesi, ekibin ona göre kurulması vesaire.
Nasıl ikna ettin?
Zor oldu, onu söyleyebilirim. Hatta birazcık herhalde kredimden de yedim yani hani şey doğrudan ben böyle bir şey söyledim. Böyle bir ürün deneyeceğiz dedim. Tamam, hadi yapıyoruz o zaman demedi kimse. Çünkü bunun doğrudan bir business etkisi olması gerekiyor. Hele ki işte B2B SaaS yapıyorsanız bunun finansal etkisi uzun vadede. Yani hakikaten kısa vadede görebileceğiniz bir büyüme de yok. Ama müthiş bir growth cycle kurulabilir. Yani user acquisition ve user retention'ı kurabildiğin bir dünya, yani ikisine de çözüm üretebildiğin bir dünya veriyorsan aslında bir growth motoru kurmuş oluyorsun. Yani bir kişi geliyor acquisition'dan retention'a gidebiliyor. Böyle bir Böyle bir hayal var. Bu hayal de Ultimate şirketin varlığı için kıymetli bir hayal. Yani neden mesela teker satmak değil de retention ürününü açıklaması bu. Tekerde de teker satmakla da çok güzel bir iş olabilir. Ama yine de bizim için yabancı. Yabancı bir iş yani.
Çok pardon. O sırada zaten sizin ad network tarafını aslında siz gösterin başına para kazanıyorsunuz.
Evet, doğru.
Öyle bir geri bildirim geldi ki aslında bundan sonra siz SaaS bir ürün yapacaksanız siz orada atıyorum aylık abonelikten para kazanacaksınız. Orada bir ölçeklenme yok, belki ilk düşünce oydu yani. Ölçeklenme yok. O yüzden hani çok daha farklı bir iş modeli, ne kadar karlı olabilir soru işaretleri vardı diye anladım senin anlattıklarından.
Karlılıktan ziyade aslında şöyle, App Samurai kocaman bir ürün. Yani işte 7 fikirli paralar kazanan bir ürünün yanına küçük bir çocuk getirdiğin zaman onun, hele ona bir de resource ayırdığın zaman onun ilk 2 senesi 7 figürle geçmiyor. Haliyle bunu anlatabileceğin bir hikaye kurman lazım herkese. O yüzden de o uzaktaki hayali bir kere anlatmak gerekiyor. O kesin.
Peki ilk başta kaç kişiyle başladınız bu teste diyelim?
3 kişi başladı.
Sen dahil 3.
Ben dahil 3. Ben 2 tane de mobil developer.
Sen PM'lik yapıyordun. 2 tane de mobil developer var.
Aynen öyle. İlk başı hikayenin bu. Ardından işte App Samurai'nin product roadmap'inden biraz çalarak designer'ımızdan, yani bir design bile değil, Ant Design'ın en basic haliyle. Şimdi arada açıp gülüyoruz o dashboard'umuzu falan. Ant Design'dan birebir aldık abi dashboard'u.
Peki ilk günlere bir geri döneceğim abi. Bu 3 kişiyken sizin oradaki ilk hedefiniz neydi?
İlk müşteri. Başka hiçbir hedef yoktu. Yani bu arada bu çok kritik. Bunu belki bir minik tavsiye olarak da vermek lazım Eren. Geçen hafta sonu Playable Factory'den arkadaşlarla konuştum. İşte onlar da yeni bir ürün çıkacaklar. Ne zaman çıkalım diyorlar. Yani dün çıkın yani. İlk müşteriden, yani müşteriden daha büyük öğretici hiçbir şey yok. Yani ilk müşteri bu. Gerekirse para almayın ya da çok sembolik bir şey alın. Yani bizim içinde en pozitif sinyal ilk müşteriye bu SDK'yı eklettiğimiz zamanda. O da tarif gibi.
Nasıl buldunuz?
Arkadaşla, eşle, dostla. Yani orada bir satış cycle'ı sürdürmem mümkün değil. Elimde hiçbir şey yok. Yani
para aldınız mı?
Referansım var. Hayır, almadık ilk başta. Hatta yani şöyle laflar
para etmiştim. Verdik.
Yani para vermedik ama şöyle laflar etmiştim. Abi zararı olursa tanzim edeceğiz, söz veriyorum falan gibi şeylerle yani. Çünkü onu ilk kez aldığın anda onun yaşadığı problemler, onun müşterisinin yaşadığı, onun kullanıcılarının yaşadığı problemler o kadar öğretici bir dünya ki Eren. Ve o an burada yaptığın bir şey birilerinin cep telefonunda, birilerinin ekranında dolaşmaya başladığı anda gerçekten bir değer yaratmaya başlıyorsun. Gerçekten değer yarattığında gerçekten feedback topluyorsun. Hani nacizane bu konuşmadan bir şey çıkacak, ne çıkacak Aykut desen, elinizde ne varsa acilen kullanıcıyla buluşturun derim. Bazen böyle şöyle tereddütler oluyor işte. Ya hani çıkarsak, ya ölü doğarsa ürün falan. Ya ölü doğsun. Hiç önemli değil yani. Bir daha yapın ama hani hakikaten çok utandı. Utanmak da değil. Şu an baktığında gurur duyuyorum da o an içinde çok utanıyordum o üründen tabii. Eren bak biz ne yaptık diye sana gösteremezdim yani. Öyle söyleyeyim.
Okey'i aldıktan sonra 3 kişinin bir araya gelmesinden kaç ay sonra veya ne kadar zaman sonra canlıya çıkış oldu?
Ben yani çok okey aldık mı ondan emin değilim. Gerçekten. O günlere geri döndüğüm zaman böyle biz böyle bir şey yapacağız, izin veriyor musunuz deyip research işi olarak bunu yedirip araya, ardından paralelde Telegram'da işte Tarık Yasin abinin kafasını ütüleyip abi ne olur şunu tak, ne olur şunu tak diye ilk izin istediğimde böyle bir şey yaptık. Böyle de metrikler var, ne dersinizle gittim. Yani birazcık orada şu oldu, nasıl böyle bir şey yaptınız deseydi birileri kusura bakmayın diyecektim. Yani birinden izin almadım bu bağlamda.
Peki ne kadar sürdü o ilk şey?
Herhalde 2 ay falan ya. Yani ilk çıkmamız 2 ay falan. Hiçbir şey yok.
2 ayda
herhalde.
Bir ürün çıktınız yani.
Tabii. Yani sadece imaj galeri gibi düşün. Story formatını. Gerçi hani yani şu an mesela öyle rakiplerimiz de var yani. Sadece imaj galeri gibi story geçiyoruz. Başka hiçbir şey yok içinde hakikaten. Ve hani acaba bizi disrupt ederler mi düşünüyoruz. O da
animasyonlar bir falan var mıydı?
Hiçbir şey yok. Gerçekten yani. Geçişler var. Hani tek geçişler var. Büyüklerde illa animasyon vardır da oldukça hani default.
Yok yok, sizin ilk günlerden bahsediyorum. Evet, o ilk çıktığın versiyonda.
Aynen. Belki işte basit kübik animasyon vardır yani, o kadar. Video servis etmiyorduk yanlış hatırlamıyorsam. Herhangi bir interaktif öğe zaten yok. Hani imajını koyuyorsun o görünüyor.
Bir panel var mıydı?
Bir panel var işte. Panele imajları koyuyorsun, onlar görünüyor. Başka bir şey yok. Ha, information hierarchy fena değildi. Yani aslında bugün hala kullandığımız information hierarchy, o zaman güzel kurmuşuz bazını yani. Sonrasında çok yıpratmadı bu bizi. Ama çok az, özellikle işte diyorum o zamanki sales deck'ini hazırladım. İşte landing sayfasını bir tane böyle çok garip bir yerden yaptım. Yani bir WordPress sayfası bile değildi, öyle söyleyeyim. Storyio'yu aldım ilk kartla ve oradan böyle kendim yaptım yani ilk landing sayfasını da.
Domain hala sende mi?
Tabii tabii, domain bizde aynen. O Storyio Aynen öyle. Landing sayfasının screenshotları bizde. Çünkü oraya üyeliğimiz gitti sonra. $6 falan site yaptığın yerler var ya, öyle bir yerden yaptım yani. Sorana gönderiyorduk yani. Bak bu da Storyline web sitesi, buradan da. Hani sonra işte şeylerle birazcık payinle aslında test bütçesi. Hadi birazcık performans reklam yapalım. Sitenin düz reklamını çıkalım. Trafik gelsin, ne oluyor bakalım derken. Aslında bugün hani Storyline'ın doğum günü dediğim Ocak 28'i aslında bizim Product Hunt launch'umuz. Yani ilk hani dünyaya bir story diye bir şey yaptık, alın bakın dediğimiz yer Ocak 28 2020.
O aşamada kaç müşteri vardı?
O aşamada sadece tarif küpü vardı yanılmıyorsam. Ya tabii canlı kullanan tarif küpü. Bir iki tane de böyle şey, beni bilen, eden arkadaşlarımdan uygulamasına ekleyen arkadaşlar vardı. Öyle diyeyim.
Ve nasıl bir etkileşim görüyordunuz? Yani nasıl bir etki görüyordunuz daha doğrusu sizi kullanan uygulamaların son kullanıcılarında?
O anlar çok güzel anlardı. Update çıktıktan sonra uygulama komentlerinden iki tane tarif küpünde şey geldi. Böyle storyler çok güzel olmuş falan gibi bir şey gördük. Ve o günün nasıl uyuduğumu bir ben biliyorum, bir Allah biliyor zaten yani gerçekten. Session time'ı arttırdığını görüyoruz. Ama ya o anda şey oluyor Eren, çakran açılıyor. Yani o kadar çok hayal kurmaya başlıyorsun ki ilk müşterinle beraber. Yani içeri bir kere adımın attığın zaman uygulamadan. Ya diyorsunuz ama ben bu problemi de böyle çözerim. Bunu da böyle yaparım aslında. Çünkü o zaman her şeyi dinlemeye başlıyorsun. Yani rica ettik, Google Analytics'lerini açtılar. Alakasız funnel'lara baktık. Yani derdiniz aslında problem gathering orada. Yani hani onu bir toplamaya, mevzuyu anlamaya çalışıyoruz. Çok tabii yani çocuk gibi heyecanlı anlardı. Yani ilk product hunt'ımızda mesela İstanbul'a falan geldim ben Ankara'dan. İşte orada bir product hunt eventi vardı. Bütün gece uyanık kaldık. Yani zaten biz product hunt'ları böyle bir D-Day gibi yapıyoruz. Hani o gün saat 11'de Türkiye saatle başlayıp ertesi güne kadar giden. Gerçekten saat saat planını yaptığımız, yani Japonya postunu şu saatte atacağız, işte Hindistan'a şöyle duyuracağız falan gibi, gerçekten böyle saatlik planımız olan bir şeyimiz var. Ve o bizi çok hype'ladı. Çünkü orada işte ilk product hunt'ımızda yanlış hatırlamıyorsam bir 800-900 dolar aldık, upvote aldık ve böyle günün ikincisi bitirdik. Yine yanlış hatırlamıyorum. 3 de olabilir ilkinde, emin değilim. Birinde 3, birinde 2 de, ters olabilir, yanlış hatırlıyor olabilirim. Ama trafik yağıyor. Aradan bir hafta geçti, Fransa'dan bir tane dergi, hiç haberimiz yok, hiç bizim eventimiz değil, organik bir şekilde bizi haber olarak paylaşmış. Daha komik, benim ağzımdan da quotation yazmışlar. İşte kurucu ortaklardan Aykut Bal falan diye. Bak kurucu ortak da değilim zaten. Oradan hani ayrı bir trafik geldi falan. Diğer key nokta, bundan sonra işte bu hype'ı aldık biz. Bir zıpladı ürün ve yıkıldık. Nasıl yıkıldık? Yetmiyoruz hiçbir şeye. Yani biz o baz haliyle çıktık ve evet bir euro kullanıcı geldi. İnanılmaz feedback topladık ve doğrudan karşılık veremiyoruz. Yani adam diyor ki şu da olsaydı keşke.
Ne gibi şeyler geliyor?
Bu olsaydı tam olacaktı. Yani o dönem neler geldi? Herhalde interaktif öğelerle ilgili şeyler geldi. Yani hakikaten kullanıcıyla iletişmek istediler. Tek yönlü değil, kullanıcı da bize bir şey iletebilsin.
Şey bu hani, story üzerinde anket yapmalar evet, falan evet, tarzı evet, şeyler
aynen,
mi?
Okay. Aynen öyle. Hani dert de aslında ama yani kök nedene baktığımızda kullanıcıdan da bir şey duymak istiyorlar. Hikaye o. Güzel, bunları aldık. İlla sorunlar oldu teknik anlamda. Yani bilmediğimiz device'lara gireceğiz, bilmem ne. İşte güvenlik kontrolleri geliyor, hiçbir şekilde geçemiyoruz. Yani burada bir üniversite projesi gibi yaptığımız bir şeydi o dönem. Derken kahve dünyası bize inandı. Ve bizim ilk paid müşterimiz oldu. Aslında Product Hunt'tan çıktıktan sonra yanlış hatırlamıyorsam Nisan ya da Mayıs. Yani biz o ana kadar hala revenue yazmıyoruz. Yani çok talep var, evet. Ama fatura kesmemişiz hiç yani.
Peki kullandırtıyor musunuz ürünü?
Kullandırtıyoruz ama yani neticede bu bir entegrasyon gerekiyor. Canlıya çıkmaları gerekiyor falan. Küçüklerde bu çok hızlı hemencilik yapıyoruz ama birazcık kurum büyüdüğü anda işler sallanıyor. Çünkü ortada dediğim gibi sitesine baksan güleceğin, hani referansı olmayan bir şey var. Bir kurumsal için hani böyle bir ürünü satın alıp ürününe takmak kolay bir şey değil. Orayı biz kahve dünyasıyla döndük. Hala şaşarım yani, beklemeyin. Başka biri söylese bunu inanasım gelmez. O günü hatırlıyorum bir de Eren. Yani ilk sözleşmenin imzalandığı, yani imzalı sözleşme kargodan geldi. Bizim taraf boş. İşte Emre abi CEO'muz imzayı atarken fotoğrafını çektim. O fotoğraf durur hala bende. Bir de böyle Ad Network'te ilk parayı kazandığımızda o duvara asmıştım. O an dedim ki bir şeyin üstündeyiz. Yani biri para verdiği anda buna ve fena da olmayan bir para. Gerçekten bir şey yapıyoruz. Hikayenin hani ilk partı öyleydi. Bu sırada App Samurai'dan snapshot alırsak bir Interceptor takımı var ayrı çalışıyorlar. App Samurai takımı var ayrı çalışıyorlar. Story'yi ben biraz daha böyle işte Product Hunt'la falan bir tık daha insanları büyütmüşüm. Yani iki developer değil de belki üç tane var. Belki bir frontendçi de destek atıyor parçalığı. İşte product ekibinde ben zorluyorum falan. Böyle bir durumdaydı o anda hala.
fiyatlandırma politikasını nasıl belirlediniz? Çünkü o sırada potansiyel müşteriler var.
Evet.
Hani kullanan var. Ama senin de dediğin gibi hani o işe para vermek, fatura kesmek bir başka bir denkleme giriyor. Orayı nasıl düşündünüz?
Ya bunun straightforward bir yolu var. Direct rakibiniz varsa ne yapıyorsa genelde bir onu alıp bas koymak. Ondan sonra onun üzerine deney yapmak bence makulü. Çünkü pazarın öğrendiği bir şey varsa böyle gidiyor. Bizim gibi bir üründe direct rakibimiz yok. Yani bunu app'te yapan yok. App ve web'in fundamental farklı dünyaları var. Yani app'te bir şeyleri kaydedebiliyorsun. Web'de kaydedemiyorsun. Yani hani kaydettiğin backend'de kaydetmiş oluyorsun falan. Ve bizim olmadığımız bir dünya orası. Haliyle app'te kullanılan diğer ürünler ne yapıyor ona bakmaya başladık. Ve orada da şeyi gördük. Evet, MAU bazlı. Ondan sonra çeşitli range'ler çıkardık. Monthly active user.
MAU nedir bu arada? Bunu açar mısın?
Yani bir uygulamada son 30 gün içerisinde unique, tekil uygulamanızı kullanan kullanıcı sayısı. Biz de öyle aldık. Pazar bunu kullanıyor. Bunu fark ettik. Tabii pazarda rakip demeyelim. Rakip yani indirekt rakip. Aynı bütçeye oynuyoruz doğru. Ama bizden çok daha büyük ürünler var. Yani bugün işte Braze IPO yaptı. Dünya kadar gelişmiş bir teknolojisi. Kocaman bir dashboard'u. İşte life cycle manager'ı vesaire var. Şimdi bu adamların pricing'ini almaya başladım. Orada belki unethical bir şey yaptım ben. Nasıl diyeyim? Yani bunu yapmanın başka yolları da olabilir belki ama fake bir karakter yaratıp hepsinden demo aldım. Hem ürünleri öğrendim hem pricinglerini aldım hepsinin. Belki oradaki
bence işte, bayağı yapılan bir yöntem bu.
De,
benim
işte
de
şey,
yapmışlığım var.
Bir yandan da düşünüyorum böyle hani lan bana yapıyorlarsa yani şu son iki senede belki de öyle yediğim goller var yani. Hani cayır cayır her şeyi anlattığım aslında rakip olan. Olabilir evet. Orada da şunu dedik. Ya biz bu ürünlerin yanında bir amplifier'ız. Ona göre scale etmeli. Yani ona göre ölçeklenmeli bizim pricing'imiz. Yani tutup raise atıyorum $1000 istediği yerde aynı adamdan ben $1000 isteyemem. Çünkü ben çok daha ufak. Ama ha onun 1000 istediği yerde ben 300 isteyeyim o zaman. Diye bir skala koyduk. Ve denedik. Yani hani denedik. Türkiye'de zaten canımızı okudular. Yani Türkiye'de sağ olsun herkes çok startup destekçisi olduğu için biliyorsun yani bayılıyorlar. Türkiye'de bambaşka bir pricing var. Bugün hala öyle. Komik komik şeyler yani. Dünyanın farklı yerinde ama tutturduğumuz skalayı hala kullanıyoruz. Hatta öyle ki daha sonrasında bize direkt rakipler çıktı. Direkt rakiplerde pricing'i doğrudan bizden aldılar. Bizden sonra çıkan rakipler. Yani aynısını aldılar doğrudan pricing'i.
Bu arada global iş yapan insanlarda duyduğum çok standart bir şey o senin söylediğin. Yani Türkiye'de herkes fiyatları öldürüyor ve gerçekten çok daha farklı bir fiyat politikası var ve hakikaten çok daha zor satış yapılıyor belki. Daha ucuz fiyatlar olmasına rağmen globalde daha kolay satış yapılıyor ve daha yüksek fiyatlara. Bu arada kurdan da bağımsız olarak
çok net,
söylüyorum.
Çok bağımsız. Ya şöyle çünkü bence bunu böyle bir reisin perspektifle söylemiyorum. Satın alma gücünün, satın alma paritesinin doğrudan etkisi var. Yani şunu da rahatlıkla söylemiyorum. Amerika'ya satmakla Hindistan'a satmak da aynı değil. Ama Türkiye'de bir ekstra psikolojik faktör ekleniyor. Ya bizim çocuk diye bir böyle bir yaklaşım var. Onu hissediyorum çok sıklıkla. Bir de enteresan şey var yani. Bir iş yaptıysan, bir ürün yaptıysan hani burada şey birazcık. İşte sen bir şeyler deneyen küçük çocuksun. O oysa devasa bir kurum. Ya ben bilmiyorum neler gördü bu gözler Eren. Yani bir de beyaz yakalı olunca mı böyle oluyor bilmiyorum. Yani ondan sonra da hani iş başvurusunda falan bulunuyorlar startupları o arkadaşlar. Yani kurumları da suçlayamıyorum. Çünkü şöyle kurumsal bir politika devşirilmiyor. Yani oradaki birazcık şuna dönüyor. Hem satın almacının veya satın alma kararını veren level'daki insanların bir tür güç gösterisine dönüyor. Çünkü yani biliyorsun sen de pazarlığı yaptığı adamın ya o paraya asla ne o kurumun ihtiyacı var. Ne o kurumun finansallarında görünebilecek bir para. Ama bir değişik işte yani o hani gücü yetince galiba öyle oluyor bilmiyorum. Tartışmak lazım çıplaklığıyla bu arada yani onu beyaz yakalı arkadaşlar neden bilmiyorum.
Fiyata ek olarak bence şey de var. Özelleştirme talepleri çok çok daha fazla mesela ve hani ya bu fiyatın içerisinde diğer bütün o özelleştirmeler de oluyor herhalde değil mi? Gibi bir varsayımla da geliyor zaten. Yani onun ek bir ücret olmadığı konusunda bir beklentisi oluşuyor genelde. Türk pazarında. Yurt dışına bunu yaptığın zaman tabii ki de ek ücret talep
kesin
edeceksin tarzı
yani
şeyler var. Bir bence olgunluk evet mu diyeyim artık şeyin pazarın evet olgunluğu kişisel olgunluk değil tabii. Bence o da ona da geleceğiz diyelim umuyorum ki o seviyeye.
Ben de yani pozitif düşünmek istiyorum herkesin çünkü ya burada işte güzel hikayeler geldikçe hani o tırnak içinde bir şeyler deneyen küçük çocukların o kadar da küçük çocuk olmadığı anlaşılacak yani. İşte bu bağlamıyla hani Getir az mı ön açıyor, Insider az mı ön açıyor? Yani çok ön açıyorlar aslında. O yumrukların en çoklarını onlar yedi muhtemelen yani. Ve aslında bugün çok daha belki onların savaştığından light bir denizde yüzüyoruz. O savaşı onlar verdikleri için daha öncesinde.
Bu arada yurt içindeki müşterilerden bahsediyoruz. Siz de ilk müşteriyi yurt içinden aldınız ama yurt dışına geçiş nasıl oldu?
Bizim şöyleydi. Yani şunu gerçek olarak biliyorsun. Yani bu ürünün yurt dışında büyümesi lazım. Yani bu birinci günden aklımızdaydı zaten. Ama şöyle de bir şey var. Yani marketing kanallarının hepsi böyle biraz daha uzun vadede sana lead getiriyor. Yani performans marketing yapmaya başladın. Ertesi gün lead alamıyorsun. Veya işte content marketing yapmaya başladın. Belki 6 ay sonra ekmeğini yemeye başlıyorsun. Event'e hemen gidemiyorsun. Daha küçücüksün. Ama Türkiye'de ne yapıyorsun abi? E-mail atıyorsun. Tanıdığın birisiyle, tanıdığın üzerinden gidiyorsan hemen o senin için artık bir sales qualified lead, potansiyel kullanıcı. O zaman ister istemez Türkiye'de iş yapınca çok da planlamadan bir Türkiye'den müşteri bazın oluşmuş oluyor. Bizim de biraz öyle oldu ama hani hep aklımız yurt dışındaydı. Yurt dışından ilk müşterimiz yanılmıyorsam Bolt IoT diye bir tane Hindistan'dan, hatta Product Hunt'ta bizi görüp orada like de Hindistanlı 3 tane arkadaş. İlk onlar kullanmaya başladı, haklarını yemeyeyim. Ondan sonra Fransa geldi, Cheers. Ondan sonra böyle zaten hep odağımız dediğim gibi yurt dışından bir şeyler getirmeye çalışmak. Çeşitli hackler yapmaya çalıştık yani. Slack gruplarına girdik, hani Reddit'lere girdik, Quora'lara girdik. Hani insanları bulup yapışmaya çalıştık. Performans bir yandan işliyor falan. Ama ne zamanki referanslar geldi artık yani, hani şimdi bakınca ne dağlar aşmışız diyorum yani, hani çok aşılmayacak gibi görünüyor.
Şirket ne zaman tabiri caizse gaza basmaya başladı o yöne doğru? Yani okey, bu tuttu veya tutma ihtimali yükseldi, biz buna daha fazla yakıt verelim kararına ne zaman geldi?
Kesinlikle kahve dünyası sözleşmesi şeydi, kritik bir breakpoint'ti yani, bir sağ sürün ve talep var ve şeyde çok transparan olmaya çalıştım ben hep. Böyle kimler lead olarak geliyor, onlar hangi aşamalarda kalıyor, neler söylüyorlar. Ve bizim satış kollarımızdaki reaksiyonlar ve araç, hala aynı anda research yapıyorduk. Research'teki reaksiyonlar çok pozitif gidiyordu. Bunun da farkındaydık. Yani bu hani daha önce de Intercept'i yapmışız, daha önce AppSummary'i de yapmıştı. Yani orada hemen benchmarklayabiliyorsun kolaylıkla. Ve ben onları da kola almaya başladım. Yani İşte C-level'larımız da, kurucu ortaklarımız da o kollara gelip dinlemeye başladılar. Ve dinleyince onlar da böyle bir aha burada bir şey var demeye başladılar. Çünkü söylüyor kolda zaten müşteri sana, yani burada acayip bir şey olduğunu hissediyorsun. Ama herhalde official olarak da işte Yapı Kredi'nin gelmesi. Yapı Kredi de mesela çok önemli bir mihenk taşı bizim için. Hani kahve dünyasında hala biraz acaba hani şifayen mi böyle bir şey yapıldı diye içini kemiren bir kurt var. Evet, bir sözleşme imzalandı falan ama Yapı Kredi ve tabii şey yani Product Hunt'tan gelen çok olumlu reaksiyonlar var falan. Bunlar böyle üst üste bindi. Ve en sonunda yani şeye geldik. Burada burayı bizim deşmemiz lazım yani. Burada enteresan bir şey var. Yani deştikçe de hala altın buluyoruz ya. Yani altından kastım problem aslında. Sakın orada geliri söylediğim düşünülmesin. Hakikaten kazdıkça yepyeni problemlerle karşılaşıyoruz yani.
İlk hipoteziniz tek başına yeni bir ekleme yapmadan yeterli traction'ı yakaladı mı?
Bence problem traction'ı yakaladı. Solution değil. Biz problemi rezone ettirmeyi başardık müşteride. Ve problemden kastım şu. Bazı ürünler fırsata gider evet, ama yani kullanıcıyla iletişmenin bir yoluna ihtiyacınız var ve bunun sustainable olması lazım. Problemi insanlarda çalıştı ve bu probleme çok karşılık verdiler. Çözümün ultimate hali, en iyi hali mi vardı elimizde? Yoktu. Ama böyle hani yapacağımızı iddia ediyoruz. Elimizdeki çözüm ne? Evet. Bir üst seviyeye yani koyduğun anda session time'lar artıyor. Fact bu. Yani veya engagement artıyor. Yani kullanıcı daha çok ekrana vuruyor story olduğunda. Fact bu. Bunu verebiliyorum. Ama asıl hikaye problemin rezone etmesiydi. Hala da o rezone eden diğer problemleri bulmaya çalışıyoruz zaten. Ya burada şu çok kritik Eren. Biraz az önceki muhabbete de gönderme yapacağım. Bunu yakın zamanda düşündüm. Paylaşmakta da bir beis görmüyorum. İşte bu software as a service yapmaya başlıyorsun. Aslında bir software'ın çözüm olması lazım. Bu çözümü sen servis olarak veriyorsun. Bunu kiralıyorlar insanlar. Çok kritik bir şey oluyor. Tam böyle çıktığın anlardan biraz sonra ilk büyük müşterilerle başladığında bunun bir service as a software haline dönüşmesi. Yani o anda seni aslında bu bir servis mi? Bu servisi sen sağlıyorsun. Servisi sağlarken de software'ı kullanıyorsun. Yani okey, software tamam. Dedikleri bir yöne kayma ihtimalin çok var. Biz bu direkten de Yapı Kredi ile döndük. Ve bence en kritik eşiklerden birisiydi. Biz mesela şuna dönebilirdi Stolli. Bir anda hani bir banka için, yapı kredi için tamamen kastımız olmuş bir çözüm haline dönüşebilirdi. Öyle olmak yerine direndik orada ve sağ olsun yani yapı kredi ekibine de bin teşekkür. Bize güvendiler yani. Peki sizin dediğiniz gibi olsun dediler. Onların standartlarını kırdık yani.
Firma ismi de önemli değil yani. Ne istendi de siz orada dik durdunuz?
Animasyonlarından tut da yani atıyorum ekranda görünüş şekli aslında host app'ine çok bağlıdır. O bir story yuvarlak olmak zorunda değil, dikdörtgen başka bir şey olur ama arkaya çok bağlı bir şeydir bu. Yani burada mesela eğer bir kullanıcının istediğine gidersen bir çözüm olur elinde ama o çözüm hiçbir yere apply edemezsin. Yani bir bankada görünen şey bir spor app'inde de görünebiliyor olmalı ve absürt olmamalı. Öyle kastımıza olmalı. Orada görünen şey hakeza işte bir belki e-commerce app'inde de görünüyor olmalı. Bambaşka vertical'larda. Yani buradaki bu tarz kastımizasyon veya entegrasyonlar bir şeyin entegrasyonunda biz takılabilirdik. Takılıp aylarımızı onunla harcayabilirdik. Ve bunu deliver ederdik sonunda da. Ama arada pazarı marketi kaçırırdık yani. Doğru şeyleri duymuyor olurduk. Orada bence çok güzel döndük yani. Ve bize anlayışla gösterdiklerini düşünüyorum kullanıcıların. Güvendiklerini de o güveni aldığımızı da düşünüyorum. Yani bu anlamda az önce gömdük Türk pazarını. Aynı şekilde de şey yapayım yani. Başkası olsa böyle güvenmezlerdi belki de. Yani biz olduğumuz için güvendiler. Orayı döndükten sonra zaten artık hakikaten kitaptaki şeyleri uygulayabildiğin bir dünyaya geliyorsun her an. Yani işte hakikaten customer interview yapıyorsun. Hakikaten işte kullanıcının sadece söylediğine değil söylemediğine de bakmaya başlıyorsun. İşte ya da yaptığına bakmaya başlıyorsun söylediğinden. Bunların hepsi işler hale geliyor ürün geliştirirken. Bence ilk fazımızın en güzel yanı bir dik durma olasılığını vermesi bize. Yani orada hani software as a service olarak kalabilmemiz. Bugün hala öyleyiz bence. İkinci yanında problemin doğru problem olduğunu çok iyi anladık. Yani dediğim gibi yani bugün hala bir problem doğru problem mi yanlış problem mi anlayabilecek bir know-how oluştu ekipte. Bu çok kıymetli. En büyük kazanım o.
Hiç büyük bir değişiklik yaptınız mı? İlk düşüncenizden, ilk planınızdan daha farklı olan bir yöne götürdünüz mü?
Var tabii şöyle. Çıkışı öyle zaten. Şöyle bir story çıkarken reklamdan da geliyoruz ya, ad network'ten geliyoruz. Bizim ilk hayalimiz bunun bir ne olursa olsun bir monetization tool'u gibi çıkması. Yani sen bunu koy aralara reklam otomatik çıksın. Ana fikrimiz oydu yani. Onun tokadını hemen yedik çünkü o dünya mesela monetization dünyası hem çok red ocean bir dünya. Çok fazla alternatif çözüm var. Çok ciddi bir raporlama bekliyor herkes. Konu para olduğunda tak oradan mesela monetization çıkardık. Pozisyonlamasını daha iletişime odakladık.
Müşterisini mi değiştirdiniz?
Aslında müşterisi de değişmiş oldu bu aşamada. Yani aslında o dönemler mesela işte Maçkolik'le çalışıyordu Stolli. Ve biz de vazgeçtik bu deal'dan. Yani çünkü biz bir monetization tool'u olmayacağız geldik ona. Ve bu riski aldık. Hani bu bağlamda feda ettiklerimiz de oldu. Onu da söyleyebilirim. Bu en majör değişikliklerden biriydi yani çözebileceğimiz probleme odaklanmak ve önce bir yeri domine etmek. Yani şu an bir UI'la yapılabilecek en iyi iletişim problemini çözelim. Daha yeni yakın bu arada monetization'ı yeniden launch ettik.
Onu diyecektim yani monetization'ın gitmeyeceği anlamına gelmiyor aslında bu. Çünkü kendinize inanılmaz güzel bir mecra yarattınız. Şu anda inventory'sini own ettiğiniz bir mecra yarattınız aslında.
Şimdi monetization pazarına girdiğim zaman verebileceğim 250 tane referans var. İstediğim kadar verebildiğim istatistiklerim var. Şimdi Google'la konuştuğum zaman beni ciddiye alıyor. Google reklamlarını gösterebiliyorum. Bugün geldiğim yer itibariyle...
Ne kadarlık bir trafikten bahsediyoruz bu arada? Tahmini.
Tamam, şöyle söyleyeyim. Günlük olarak Stolli'de şu an 8 figürlü impression görülüyor. Impression'dan kastım şu. En az bir story'nin 1 saniyeden fazla imaj story ise 2 saniyeden fazla video story ise kalması. Yani atıyorum açtın sen Instagram'daki gibi next next next yaptın onları saymıyoruz. Onları saymamış halimizde şu an 8 figürlü impression görüyoruz.
Maşallah Allah artırsın.
Heyecanlı heyecanlı yani evet.
Ve şu anda aslında sen bir ad network gibi davranıp benim elimde 8 haneli
evet,
bir
evet, evet.
impression sayısı var dediğinde tabii çok daha farklı bir durum oluyor. Evet.
Şu an o dünya başka problemlere girdik. Hani mesela beni yine çok heyecanlandıran, ilk başta yok ya derken böyle araştırdıkça pazarı uçuran user generated content dünyası var. Story yakın zamanda bunu umarım buluşturacağız. Uzun süredir üzerine çalışıyoruz, search'ünü yapıyoruz. Bu şu demek, kullanıcıların içerikleri ürettiği, içeride tümüyle, bütün mekaniğiyle uygulama sahibine verebildiğimiz. İlk akla dating app'leri vesaire gibi geliyor ama aslında bir seller ve buyer mekaniğinin olduğu herhangi bir yerde çok önemli bir hem gelir kalemi yaratıyor hem de iletişim kanalı yaratıyor kullanıcılar arasında C2C.
Şeye tam anlamadım. User generated content derken sallıyorum ben Yapı Kredi'nin içerisinde benim yarattığım story'ler içeriğin gösterilmesi.
Evet, evet. Yani Yapı Kredi doğru bir örnek değil. Yapı Kredi
biliyorum biliyorum. Sadece
evet. Ama bunu mesela bir marketplace'te seller ol bir şey sattığını düşün. Sattığın ürününde belki de hani o fotoğraflarını koymak yerine storylerini koyduğunu düşün. Ve senin dükkanına gelenin senin storylerini gördüğünü düşündüğün zaman farklı bir evrene götürüyor. Veya bir dating app'inde veya bir photo sharing app'inde. Burada da fena olmayan bir başka problem var. Oyunlar için başka şeyler var aklımızda. Çok heyecanlandıran bizi. Yani story'nin ötesinde aslında bir live ops problemi üzerine odaklanabileceğimiz. Çeşit işte live stream hikayesi live ops demişken o bambaşka e-commerce dünyasında bir evren üzerine. Çok acayip bir hal aldı işte. Yani çeledikçe altın buluyoruz dediğim o yani. Mobilde biz kötü şeyler görüyoruz ya. Yani gerçekten kötü şeyler görüyoruz. Hani son kullanıcı olarak.
Şey mümkün mü? Bir noktada sahası tamamen belki de bırakıp sadece monetization üzerinden bir gelir elde etme. Yani al SDK'yı kendin entegre evet. Et. Direkt kullanmaya başla.
Evet, evet. Bunun çok temiz bir artısı var. Time to alıyorsun sıfır. Yani taktığın anda bir şeyin faydasını görüyorsun. Olur mu?
Ve senin için ad network'ü acayip büyütebilir.
Evet. Olur mu? Neden olmasın? Olsun mu? Onu da bilmiyorum. Yani kullanıcılar alsın. Bize söylüyorlar zaten. Yani bunların hiçbirini de biz buradaki işte odalarda bulmadık Allah'tan. Hep o görüşmelerden, araştırmalardan çıktı. Göreceğiz, bilmiyorum. Ben de heyecanlanıyorum. Yani sepette epey bir yumurta var ama.
Şu an kaç kişi story'li?
Şu an bizim App Samurai'da 90 kişi civarıyız. Aşağı yukarı 90 kişinin %80'i story'li uğraşıyor diyebilirim.
Oo.
Evet.
Bunu beklemiyordum. %80'i story'li ile uğraşıyor.
Evet, aynen öyle.
Bunun içerisinde tabii product ve teknoloji ekibinin evet. Dışındaki insanlardan da bahsediyorsun zaten.
Aynen. Pazarlama, satış, engagement.
Pazarlama, satış ne zaman devreye girdi bu arada?
İşte burada böyle hani tırnak içinde ben iç founder olduğumu düşünelim story'nin. Birazcık hani o bağlamda founder-led selling yaptık. Yanlış anlaşılmasın. Tabii ki founder'ı değilim. Şirketimizin ayrı founder'ları var. Onu da hani kayıt altındayken söylemiş olayım. Sadece hani konsept olarak bu founder-led selling'den işler büyümeye başladı. App Samurai'dan bir satışçı arkadaşımız geldi. O destek oluyor. İki kişiyiz. Daha da büyüyor. Yetişemediğimiz noktada aslında ilk hiringleri yapmaya başladık satışla ilgili. Ondan sonra hani öyle bir noktaya geldik. Artık ya bizim Trello'nun bir CRM olmadığıyla yüzleşmemiz gereken anlara geldik. Onunla beraber aslında ülkelerde de baktık ki satışçı network'ü fena bir network değil. Ülkelere satışçılar almaya başladık. Onunla beraber organizasyon kuruldu ve başlarına gerçekten böyle her gün kendisinden yeni bir şeyler öğrendiğim Gökmen abi geldi. Gökmen abi de Shell'in eski genel müdürü aslında. Ben satışı öğrendiğimi zannediyordum. Şimdi her gün ondan öğreniyorum. Hani elbet bir müşteri ilişkisi bambaşka bir şey ama bir satış organizasyonu yönetmek ayrı bir şey. Şu an o noktada. Pazarlama aktivitelerini de şey yani bizim genlerimizde var o. Eren yani aslında DayZero'dan ben hani marketten zaten yardım alıyordum. Ve ondan sonra işledi. Hani content'i de artık sabitleyelim. Content üretmeye başlayalım. Performans marketingi dedike yapalım. İşte videolar çekelim, brand value'umuzu arttıralım derken orada da hani Zeynep Çil bizim işte marketing direktörümüz ve orada o bir ekip kurdu ve onunla beraber büyüdük. Yani onun çok büyük katkısı emeği var. Paralelde de işte müşteriler geldi. Müşterileri retain edeceğiz. Bir de bizim retention işimiz var. Orada da İrem diye, İrem Işık. Bizim aslında App Samurai tarafındaki engagement lead'imizdi. Story'yi devraldı. Şu an Story'yi götürüyor. O da bir ekip kurdu. Onlar da şu an 5 kişiler. Ve şey, Story'yle ilgili enteresan bilgi. Churn neredeyse sıfır. Neredeyse diyeyim. Çünkü yani iki tane şansımız var. Bir, bu işin SDK olması. Aldığın zaman kolay kolay çıkaramıyorsun. Bunu hani kabul etmek lazım. İki, İçerik koydukça oradaki investment'ın büyüyor. Investment'ın büyüdükçe çıkmak daha zorlaşıyor. Aslında hani böyle bir altta yatan psikolojik etkisi de var bence. Üç, sürekli yanlarındayız. Öyle olunca ya bizim churn rate'imiz şu an hani abi yüzde olarak verebilirim aslında. O da %3 oluyor. Evet ya ben de böyle şey oluyorum yani bu dönem Aralık Ocak'tan çok korkuyordum ben. Hani kontrat yenileme dönemleri geldi çünkü falan birçok app için. Çok temiz geçti ve böyle işte NRR, Net Revenue Retention çok güzel bir yere geldi. Paketler büyüdü, upsell'ler oldu falan derken o bağlamda keyifler çok yerinde.
Upsell şu an sadece MAU bazlı mı? Yani daha yüksek MAU için daha yüksek paket mi sadece?
Değil. Çeşitli feature'lar var. Bizim bir mesela interaktif video özelliğimiz var. Aslında bu Reels gibi. Bir videoyu 30 dakika kadar olan bir videonun içerisine interaktif öğeler basabiliyoruz. Yani 3. dakikada anket, 5. dakikada like dislike, 7. dakikada product tagleri koyabiliyorsun. Yani influencer geliyor, işte Trendyol'dan aldıklarını yapıyor, 7. dakikada atıyorum. Product tagleriyle ürünlere satın almaya yönlendiriyor. Bu mesela bir upsell ürünü. Web SDK'sı ayrı bir ürün aslında. Upsell ürünü, o page view bazına çalışan, daha automatik düşünen. Monetization upsell ürünü şu an için. O belki ayrı bir line olacak ama hani şu an itibariyle upsell ürünü. Ve dediğin gibi diğeri de evet paket büyümesi aslında.
Süper. Abi ağzına sağlık. Hakikaten Storyline'in böyle başından bugüne kadar farklı yerlerine de dokunduk. Yani sadece product değil, growth tarafına da dokunduk. Çok güzel bir paylaşım oldu. Gerçekten çok teşekkürler hani bu hikayeyi paylaştığın için. Çok güzel bir başarı hikayesi. İnşallah daha da bir.
İnşallah. Yani asıl başarı ne zaman olacak herhalde? Yani bizim haberimiz olmadan çıktığımız yer böyle çok daha büyük yerler olursa o zaman çok daha mutlu olacağız. Yani böyle birazcık genlerde underdog olma var. Yani şirkette, üründe. Öyle kalmayı seviyoruz. Çok gürültü patırtı çıkarmamaya gayret ediyoruz. Bizim yerimize başkası çıkarsın diye. Bir tane şeyimiz vardı. Onu paylaşayım. Minnacık. Yani böyle developer arkadaşlarla konuşurken ne zaman oldu diyoruzu şöyle diyorduk. Eğer Stack Overflow'da bir gün birisi Storyline'le ilgili bir şey sorarsa, Storyline entegrasyonuyla ilgili, o zaman çok güzel olur diyorduk. Ondan önce de şey vardı, işte eğer müşterilerden birisi bizim ürünümüze işte bir şey geliştirirse ve PR açarsa o zaman da çok güzel olur diyorduk. Ondan önce de birisi entegrasyonla ilgili blog yazarsa çok güzel olur diyorduk. Blog gerçekleşti, PR gerçekleşti. Şu an Stack Overflow'daki soruyu bekliyoruz orada. O zaman herhalde tamam diyeceğiz yani hani bir şey yaptık böyle. Hani
orada az kalmıştır.
Şey i̇nşallah, inşallah.
Bizim için de şey de onu da söylemiş olayım. İş ilanlarında, muhasebeci iş ilanlarında paraşüt kullanmayı bilen gibi bir işe ilanı olursa.
Çok güzel.
Ki ben çok 2015'te güzel. Mi 2016'da mı ne böyle random böyle Google'ın 10. 12. sayfalarına girdim. Paraşüt diye arattığımda 12. 13. sayfalarına girdiğimde böyle bir iş ilanında onu bulunca aşırı sevinmiştim yani. Evet, muhasebeci iş ilanında onu görünce o şeyi bilirim. Çok güzel bir şey bence o.
Aynısı sayılır mı bilmiyorum. Bugün Tapping Solution diye bir müşterimiz var. Onun iş ilanında bir marketingçi iş ilanı vermişler. Şöyle bir ifade geçiyor. İşte advanced teknolojileri ve ürünleri kullanabilen. Yanına işte AppsWire yazmış, Braze yazmış, sonuna da Storyline yazmış. Tam aynı şey olur.
Aynı ya.
Çok aynı. Böyle bir şey olduk yani. Allah diye öyle bir sevindik ofiste.
Süper abi. Çok çok teşekkürler tekrardan. Dinleyenlere de ayrıca teşekkürler. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.